Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış dedileri programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Hocam, Onur Hocam, Önder Hocam ve Ender Hocamla birlikte güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. İman hakikatlerinden bahsedeceğiz. Nasıl başlayalım hocam?
Beyin mucizesiyle başlayalım mı inşallah?
Tabii inşallah.
İnsan beyninin mükemmelliği. Geçtiğimiz programlarda sinir hücrelerinin yapısından bahsettik. Sinyalin nasıl oluştuğundan. Bağlantı sayısı ve bağlantı şekli çok büyük mucize hakikaten insan beyninde. 100 milyar hücre 100 trilyonla 1 katrilyon arası bağlantı yapıyor. Yani şöyle sayının büyüklüğünü anlamak açısından yani bir insan hayatı boyunca hiç durmadan sayı saydığında birkaç milyar sayabiliyor en fazla. Burada 1 katrilyon bağlantıdan bahsediyoruz. 100 milyar sinir hücresi şu kadarlık bir hacim içerisinde ve hiç hata yok. Yani tam hatasız. Ve bu genetik kodu var bunun. Mesela aksonlar yani sinir hücrelerin kabloları bir yere gideceği zaman nereye gideceğini proteinler belirliyor. Yol üzerinde proteinler duruyor. Sen sağa git, sen sola git diye. Ama 1 katrilyon bağlantıyı organize ediyorlar. 1 katrilyon. Yani hangi hücre mesela bir hücreden başka bir hücreye, uzağında olan bir hücreye bağlantı gidiyor. Nereden biliyor hangi hücreye göndereceğini ve hiç hatasız yapıyor bunu. Çünkü hata olduğu takdirde o fonksiyon tamamen iptal olur. İnsan ne konuşabilir, ne görebilir, ne duyabilir? Hiç hata olmuyor. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Beyin, bir tasarım mucizesi. Doğadaki en karmaşık ve bir o kadar da gizemli yapı. Bizleri insan yapan fonksiyonlarımızın tamamı beynimizde şekillenir ve buradan kontrol edilir. Şu anda siz beyniniz sayesinde bu belgeseli seyredebiliyor, söylenenleri anlayabiliyor, dengenizi kaybetmeden oturabiliyor, aynı anda size sorulan bir soruya cevap verebiliyor ve bir yandan da çayınızı yudumlamaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda beyniniz nefes alıp vermenizi düzenleyerek vücudunuzdaki her hücrenin ihtiyacı olan oksijeni sağlıyor, kalp atışlarınızı ayarlıyor, bedeninizin ısısını hep aynı noktada tutuyor, hormonlarınızın ne kadar salgılanacaklarını düzenliyor. Ve burada sayamadığımız trilyonlarca uyarıyı değerlendirip onlara trilyonlarca yanıt veriyor. Bu işlemler o kadar hızlıdır ki bir saniye içinde beyinde 10 üzeri 15 tane sinyal oluşur, yani işlem yapılır. Bu, bir rakamının yanına 15 tane sıfırın gelmesiyle oluşan çok büyük bir sayıdır. Kısacası beynimiz, bugünkü teknolojiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak kadar çok sayıda işlevi aynı anda hiç aksamadan yerine getirir. Beynimiz biz uyuduğumuzda da çalışmaya devam eder. Bu sayede kalbimiz atar, hiç aksamadan nefes alabilir, hatta rüya bile görebiliriz. Bütün bunlar beyindeki 100 milyar hücrenin mükemmel bir uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu hücrelerde birbirleriyle yaklaşık 100 trilyon bağlantı yaparlar. Bu ihtişamlı düzen insan henüz anne karnındayken oluşur. Hamileliğin ilk 5 ayı bittiğinde beynin gelişimi de tamamlanmış olur. Bu 5 aylık süre içinde 100 trilyon hücreye ulaşmak için dakikada yaklaşık 500 bin yeni sinir hücresi oluşur. Oluşan her bir hücrenin hangi hücrelerle nasıl bağlantı kuracağı önceden belirlenmiştir. 100 milyar hücrenin her biri sadece kendine ait olan yere gider ve burada kendisiyle ilgili olan hücrelerle sayısı 10 binleri bulan bağlantılar yapar. Ancak bu bağlantıların tümü hatasız ve eksiksiz olarak tamamlanırsa beyin eksiksiz çalışabilir. Aksi halde oluşacak en küçük bir hata, beynin işlevlerini yerine getirememesiyle sonuçlanır. Peki, hiçbir aklı ve şuuru olmayan hücreler, hangi hücrelerle ne gibi bağlantılar yapacaklarını nereden bilirler? Elbette en ufak bir hata barındırmayan, bu kadar detaylı bir tasarımın hücrelerin aldıkları ortak kararla var olduğunu öne sürmek mantık dışıdır. Kuşkusuz burada tesadüflerin hiçbir rolü yoktur. Açıktır ki burada korunup kullanılan bir denge ve düzen vardır. Bu kusursuz düzeni şüphesiz bizim irademiz dışında her an Yüce Allah koruyup kollamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O halimdir, bağışlayandır.
Maşallah, yani çok kusursuz bir yapısı var hakikaten.
Maşallah.
Hiç hataya yer olmayacak bir katilyon bağlantı biraz önce geçti arada filmde. O çok önemli bir şey. Bakın dakikada 500 bin sinir hücresi oluşuyor bebekte. 500 bin tane bir dakika içerse. Mesela bu film bizi izlerken 3-4 dakikada bir bebeğin beyninde 500 bin, 1,5 milyon sinir hücresi oluştu yeni. Ve bunlar anında bağlantı yapmaya başlıyorlar. Yani sinir hücresi oluşuyor, bölünüyor. Ondan sonra onun uzantıları hemen oluşmaya başlıyor. Derhal bağlantılar başlıyor. Fakat hangi hücrelerin hangi hücreyle bağlantı yapacağını biliyor olması bu muhteşem bir sistem. Tabii ki Allah bunun sebeplerini yaratmış. Mesela genetik kod. Genetik kodda proteinler üretiliyor. Diyelim ki insan geninde DNA'sında bir gen bulundu. Nöroksin diye bir gen. Bu bağlantıların bazı proteinlerini oluşturuyor. Bu bir tane gen. Ki bunun gibi daha fonksiyonları bilinmeyen çok gen var bu konuyla ilgili. 3000 tane protein oluşturuyor. Tek bir genden. Bakın oradaki protein parçalarının değişik kombinasyonuyla birkaç gün önce gördüğümüz sistemle kırpılma diye böyle bir parçayı alıyor, başka bir parçayı alıyor, diğer parçayı alıyor. Öbür sefer bu parçayı alıyor, diğer bir parçayı alıyor, başka bir parçayı alıyor. 3000 ayrı protein oluşturuyor. O proteinler hangi bağlantının nereye gideceğini tespit ediyorlar. Ve bundan da tam bir organizasyon oluyor beyinde. Şimdi onunla ilgili bir film izleyelim. Hangi bölümü beynin ne işe yaradığı belli. Yani darmadağınık değil hücreler. Mesela konuşmayla ilgili bir bölüm vardır beyinde. Ayrı bir bölümdür o. Görme bölümü ayrıdır. Motor bölümü ayrıdır. Hareketle ilgili olan bölüm. Daha doğrusu bölümler. Yani tek bir bölüm olmuyor. Mesela görmeyle ilgili daha önce de söylemiştik. 30 ayrı bölge beyinde sadece görmeyle ilgili. Görmeyi kontrol ediyor. Ya bu tabii kompleksliği kat kat arttırıyor. Şimdi bakalım onunla ilgili bir filmimizi izleyelim inşallah. Beynin anatomisi ve fonksiyonel bölümleri. Bakın şimdi burada bir insan beyninin canlandırılmış halini görüyoruz. 1400 gram ağırlığında. Üzerinde gri madde vardır ve kıvrımlar vardır. Her bir bölgenin de ayrı bir fonksiyonu vardır. Ama dışarıdan bakıldığında bunu söyleyemezsiniz. Sadece mesela elektrik uyarılarıyla veya o bölgede olan hastalıklarla yüzyıllarca süren araştırmalarda tespit edilmiştir. Hangi bölgenin hangi işe yaradığı. Beyin sapı denen bölge ve burası da cerebellum denen bölgede beyincik bölgesi. Devam edelim. Bakın şimdi renklendiriyorlar burada. Loblara ayrılır beyin. Yani bunu tabii insanlar bu şekilde keyfi olarak yapmışlardır. Frontal bölge denen bir bölgesi var. Parietal lobu vardır. Oksipital lob, görme merkezinin olduğu ve yandaki bölgede de temporal lob denir. Loblar ayrı bölümler halinde beyin. Bunları tabii her birinin içinde o biraz önce gördüğümüz sistemlerle hücreler organize oluyorlar. Bu içten görünen hali beynin. Ortadan ayırdığınız zaman bakın şu ortada bir sinirlerin karşı tarafa geçtiği bir bölge vardır. Bu iki beyni birbirine bağlayan sinir lifleri buradan geçerler karşı tarafa. Beyinciği görüyoruz, beyin sapını görüyoruz. Ve diğer lobların dağılımını. Şimdi baktığımız zaman böyle bakalım hangi bölge ne işe yarıyor onu da gösterecek. Beyinde evet. Yine lobları görüyoruz farklı renkler olarak. Bordo olan frontal lob, mavi olan parietal lob denilen bölge. Bu beyne aşağıdan bakış. Aşağıdan baktığınız zaman burası bakın böyle gördüğünüz gibi optik sinirin olduğu yeri görüyoruz. Bu olfaktör sinir deniyor buna koku almayla ilgili. Beyin sapı, beyincik, alttan görünüşü beynin. Alttan bu şekilde kafatasına oturmuş hali. Burada hipofiz bezi var. O da hormon sistemini kontrol ediyor. Evet, şimdi tekrar çevirdiğimizde burada hangi işe yaradığını gösteriyor. Mesela göz hareketleriyle ilgili bir bölüm beynin ön kısmında, burada gördüğünüz gibi humor olarak işaretli olan. Yüksek mental zihinsel fonksiyonlar beynin ön kısmından kontrol ediliyor. Konuşma, bakın bu bölge. Burası motor konuşma bölgesi. Kelimelerin söylenmesi. Mesela felç olan hastalarda bazen konuşma bozukluğu olur. Çünkü buraya giden damarda bir tıkanma olur. Burası motor hareketleri, yani hareketlerimizi kontrol eden bölge. Burası his bölgesi. Ama ikisi birbirine çok yakın, dikkat ederseniz. Son derece önemli. Çünkü bir hareketi yaparken mutlaka ondan geriye bilgi geliyor. Bilgi akışı oluyor. İki bölgede birbirine çok yakın yaratılmış.
Doktor hocam, sen beyin cerrahı olarak gayet detaylı bilgin var maşallah. Buradaki mesela bölümler arasında, bölgeler arasında yapısal olarak nasıl bir fark var veya var mı?
Hiçbir fark yok. Dışarıdan baktığın zaman anlıyorum. Zaten ameliyata girdiğin zaman orada bir bakım el yordamıyla çalışır cerrah. Takribi olarak, yani bilgisi dahilinde, tecrübelerine dayanarak ve tabii bazen ameliyatta hasta uyanık da tutulur. Çok önemli, konuşma bölgesine yakın bir tümör olduğunda hasta uyutulmaz. Çok nadirdir ama bu tip ameliyatlar. Uyutmadan fonksiyonlarını kontrol ederek ameliyat yapılır. Ki zarar vermemesi için, çok yakın oluyor çünkü. Hatta tümörün dokusu bile ayırt edilemeyebiliyor bazen. Evet, bu mavi bölge görmeyle ilgili bölge. Bakın burada konuşulanın anlanması. Burası konuşmanın motor, yani dil ve dudak hareketlerinin kontrolü bu bölgeden oluyordu. Ama anlaşılması ayrı bir bölge. Ama ikisinde de bağlantılar var bunların. Yani bu yüzeyden görünen kısmı, alttan sinir lifleriyle o bağlantılar oluşuyor işte. O bir katrilyon bağlantı bunları sağlıyor. Duyma bölgesi mesela, bakın burada gördüğümüz kırmızı bölge yan tarafta oluyor. Burası bilgilerin birleştirildiği bölgeler. Buradan da beyincikte hareketleri koordine ediyor. Bu dışarıdan bakıldığı zaman, yandan bakıldığı zaman beyne. Şimdi içten bakıldığı zaman da böyle gözüküyor. Bakın yine göz hareketlerini kontrol eden bölge, zihinsel fonksiyonlar, hareketlerimizi kontrol eden bölge, hisleri değerlendirildiği bölge, analizi yapıldığı bölge. Burası hisleri birleştirdiği bölge, beynin yeşil bölge. Duygulanımlarla ilgili bölge, mavi bölge, görme ve koordinasyon bölgesi, beyincik koordine ediyor. Mesela beyinciğe bir hasar olduğunda koordinasyon bozulur. Mesela şu hareketi rahatlıkla yapan birisi, beyincikte bir fonksiyon bozukluğu olduğunda bu ardı ardına gelen hareketleri yapamaz. Veya bir hedefe doğru elini götüremez. Normalde insan hasta olmadığı zaman, değil mi, gözünü kapadığı zaman bile burnunu bulur. Çünkü hep geriye bilgi gidişi vardır. Eklemin açısı, parmakların açısı, vücuttan ne kadar uzak onu biliyor insan. Maşallah. Böyle bir değerlendirme var ki rahatlıkla birleştirir. Veya iki parmağını havada birleştirebilir. Ama beyincikte bir bozukluk olduğu zaman, mesela şuna uzat dediğin zaman parmağını, hasta orayı uzatamaz. Koordinasyon bozulur. Görmesine rağmen yana gider. Sonra öbür tarafa gider. Yavaş yavaş küçülerek gelir bulur. Çünkü koordinasyonu bozuluyor. Yani gelen bilginin değerlendirmesi ve ona yönelik olarak tekrar hareket kaslarındaki kasılma muazzam bir koordinasyonu gerektiriyor. Yani bu çok büyük bir hesap. Zaten nitekim hatırlarsanız filmin diğer filmde söyledi. Bir saniyede bakın bir katrilyon işlem oluşuyor beyinde. O bölgeden o bölgeye gelen hisler değerlendiriliyor. Görmeden gelen görüntüler değerlendiriliyor. Göz hareketleri kontrol ediliyor. Hormonlar kontrol ediliyor. Kalp atışını düzenliyor. Hiç farkında bile değiliz. Kaç defa atacak? Mesela spor yaparken yükseliyor. Niye? Oksijen ihtiyacı artıyor. Hemen reseptörlerden emir gidiyor beyne, yükselt diye böyle. Oradaki beyin sapındaki, kalp bölgesindeki hücreler derhal onu arttırıyor. 180'e çıkıyor mesela, 150'ye çıkıyor duruma göre. Veya uykuda yattığında ihtiyaç azalıyor, düşürüyor nabzı. 60'lara düşüyor duruma göre. 60 küsur oluyor, 70 oluyor. İhtiyaca göre onları ayarlıyor, hepsini ayarlıyor. Devam edelim şimdi. Evet, bu yine yandan ve yukarıdan, görünüş yukarıdan bakıldığında bu şekilde. Burada ikiye ayrılıyor. İki ayrı bölüme ayrılıyor beyin, gördüğümüz gibi. Sağ yarı küre ve sol yarı küre. Konuşma merkezi insanlarda genellikle soldadır.
Evet.
Sol taraftadır. Göz hareketlerini kontrol eden bölgeyi görüyoruz yine. Görüntü. Biraz önce gördüğümüz bölgelerin konuşulanları anlama bölgesi. Yani burada tabii şimdi önemli olan nokta şu, öyle kusursuz bir organizasyon var ki, işte bu bağlantılar bunu yapıyor. Fakat düşünelim yani hep birlikte, bakın tek bir hücreden oluşuyor insan. Hepsinin genetik kodu aynı. Yani bütün beyin hücrelerinin genetik kodu aynı. Fakat her birinin fonksiyonu ayrı. Neye dayanarak kim söylüyor bunlara? İşte deniyor ki genetik kodda proteinler yapılıyor. Onlar o bağlantıların oluşmasına sebep. Tamam da kardeşim. Ya burada önemli olan nokta bu. Kim belirlemiş? Bu aklın sahibi kim? Bu kadar kusursuz bir organizasyonu böyle. Bakın saniyede bir katrilyon sinyal üretiliyor. Hiçbir şey birbirine karışmıyor. Ya en ufak bir aksaklık olsa, mesela gecikme olsa, yani sinyal oluşur da görüntüde gecikme olsa, değil mi? Görüntü bize anında gidip değerlendirme oluyor. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz, arabanın görüntüsünü değerlendirme gecikse üstünüze gelen, ölür insan. Veya merdivenlerden inerken, değil mi? O şeyde bir karışıklık olsa, bilgisayarlar, en modern bilgisayarlar, herkes bilir, kilitlenir. Değil mi? Böyle bir ısınınca bir şey oluyor. Bir insan beyni 40 derece sıcaklıkta ısınıyor ama hiç kilitlenmiyor. Bir kere kilitlense ölüm gerçekleşir zaten. Ne yapacaksın o zaman yani? On off düğmesi yok ki buna şeye bas, tekrar çalıştır, reset yap, bir şey yap yani böyle bilgisayar deyimleriyle. Ya Allah'ın koruması altında 60 sene, 100 sene, Hazreti Nuh'ta 950 sene.
Maşallah.
Ya Allah'ın, bakın ayette şeytandan Allah'a sığınırım, Allah zeval bulurlar diye her an her şeyi kudreti altında tutmaktadır diyor. Bunu insanın bilip tanıması için inşallah. Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilip anlaması için. Emir diyor, Allah durmaksızın iner diyor. Yani Allah'ın emriyle hareket ediyor her şey. Bütün proteinler, beyin hücreleri. Biz bir hareket yaptığımız zaman Allah'ın dilemesiyle yapıyoruz bunu. Allah'ın emriyle yapılıyor bu inşallah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Her şeyi bilip, Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilip öğrenmeniz için diyor Allah ayetin devamında inşallah. Biz bilim yaparak Allah'ı tesbih ediyoruz. Allah'ı yüceltiyoruz inşallah. Allah'ın sanatını görerek sonsuz sanat sahibi Allah'ın sonsuz aklını tesbih ediyoruz inşallah.
İnşallah. Baktığımız zaman biz mesela Allah'ın öyle güçlü, kudretli olduğunu şuradan da anlıyoruz aslında. Bir yaratıcı olduğunu buradan da anlıyoruz. Mesela hocam çok güzel anlattı. Beyinde mükemmel sistemler var. Mükemmel kusursuzluktaki sistemler var. Ve bir güzellikle baktığımız zaman biz en küçük, mesela en küçük boyutta da mükemmellik var. Boyut büyüdükçe de mükemmellik var. İşte gözümüzü kontrol eden kaslar mesela, çok küçük kaslar, vücudumuzdaki en küçük kaslar. Ama bir yandan da bacağımızdaki kaslar vücudumuzun en uzun kasları mesela baktığımız zaman. Ama ikisi de mükemmel sistemde, ikisi de tam olması gerektiği gibi. Ya bir biz mesela baktığımız zaman bir kural, bir yerde bir kural, bir düzen görüyorsak, bir sistem görüyorsak bunun bir koyanın olduğunu düşünürüz. İşte bir şirkete girersin mesela, kurallar vardır. Herkes ona göre hareket eder. Ona göre saatinde girer, saatinde çıkar. Bir şey olur. Hani herkes yapması gerekeni yapar. Bir sistem vardır. Dersiniz ki bir sistem kurulmuş, bir kural var. Ve insanlar da bunu uyguluyor dersiniz. Bunu bir koyan var dersiniz. Hani tesadüfler bu kuralı koydu demezsiniz. Bunun kat kat daha fazlasını biz kendimizde, etrafımızda baktığımız her yerde görüyoruz. Çok mükemmel bir sistem var. Her yerde kusursuz bir düzen var. Ve hiç bozulma yok. Hep sürekli olarak... Yani hiçbir şeyin eksik olmadığını görüyoruz biz. Etrafta bir tane eksik yok. Yani baktığımız zaman diyemiyoruz mesela gözün şusu eksik, busu eksik diyemiyoruz. Ya da işte kalbin şusu eksik diyemiyoruz. Çünkü yok, baktığımız zaman mükemmel sistemlerle yaratılmış. Bu şekilde de olduğu zaman da bir insan bakıp da bunlara tesadüfen oldu ya da kendi kendine oldu demesi pek akıl akleden bir şey değil.
Bu akıl büyük, dışı tabii çok.
Yani büyük, yani büyük bir aklın olduğunu gösteriyor bize. Yani insan aklı var, aklım var diyorsa, işte bazı şeyleri görüp duyuyorum diyorsa, anlıyorum diyorsa da baktığı zaman bunları da çok net olarak anlaması lazım. Çünkü çok zor şeyler değil. Sadece beynin bu detaylarına, bu çünkü hocamın anlattığı çok çok daha az bir bölümü beynin. Hani çok fazla aşırı detaylı anlatmadı hocam.
Bilinmiyor çünkü.
Bilinmiyor. Bilinmeyen kısmı da var. Bir de hocam bildiğini de anlatmadı da.
Ya bir ona örnek verelim. Bir şey. Örnek verelim. Böyle milimetrik bir damar tıkanıyor bazen. Kişinin sadece yüz tanıma hafızası gidiyor. Yani her şeyi tanıyor. Ya bardağı tanıyor, kalemi tanıyor, bilgisayarı, her şeyi biliyor. Yüzleri tanıyamıyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Gördükleri insanların yüzleri. Anası, babası dahil, kardeşleri dahil. Hatta bazen o kadar ileri durum oluyor ki böyle aynaya bakıyor. Kendi yüzünü tanıyamıyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Aynada gördüğü yüz bambaşka, yabancı biri olarak görünüyor ona. Ya Allah o kadar kusursuz yaratmış ki ama damar, tıkanan damar milimetrik bir damar. Felç geçiriyor böyle milimetrik. Sadece bu fonksiyon etkilenebiliyor mesela.
Birkaç bilim adamının alıntısını aktarayım hocam. Bu beyindeki organizasyonun kompleksini çok güzel aktarıyorlar. Rodolfo Linas mesela bunlardan birisi. New York Üniversitesi Tıp Fakültesinden sinir bilimci. Şöyle söylüyor. Bizi biz yapan, mesajları yeterli hızda taşıyan tek şey elektriktir. düşüncelerimiz, yürüyebilmemiz, görmemiz, rüya görmemiz, tüm bunlar temel olarak elektrik sinyalleri tarafından yönlendirilip organize edilmektedir. Bunlar bir bilgisayarda meydana gelenlerle benzerlik göstermektedir. Fakat çok daha mükemmel ve komplekstir diye söylüyor. Biz gerçekten de bilgisayarla kıyaslıyoruz beyne yapısı gereği. En benzer cihazlardan biri bilgisayar. Şimdi bilgisayarda kelime işlemci, hesaplama, görüntü algılama, ses algılama, seslendirme yapabilme gibi özellikleri görüyoruz. İnsanda bakın, bilgi işlemci, kelime işlemci, renk algılama, tat ve koku algılama, dokunma, ses algılama, seslendirme uzmanı, yorum yapma, öğrenme. Bunların hepsi bizim kafatasımızın içinde çok küçük bir yerde, bilgisayara oranla çok küçük bir yapı zaten beyin. Hepsi gerçekleşiyor ama biz bilgisayarda bu saydığımız özellikleri sağlayabilmek için hep ek cihazlar takıyoruz. Yani bir tane anakart oluyor herkesin bildiği. Ona ek cihazlar takılarak bu saydığımız özellikler elde edilebiliyor. Bunun için kaç bilim adamı milyonlarca dolar yatırım yaparak, bütçe ayırarak, yıllarca laboratuvarda çalışarak, mesela büyük şirketler var, anakart şirketleri, kocaman laboratuvarları var, kocaman fabrikaları var. Üstünde uzun uzun uğraşlar sonucunda bu anakartları, bu işte kelime işlemcileri, ses algılama, görüntü algılama cihazlarını üretebiliyorlar. Ama beynimizde bu, insan ilk anne karnında oluşmaya başladığı anda, değil mi, embriyoda hücreler tarafından meydana getiriliyor. Belli ki bu organizasyonda Allah tarafından yönetiliyor, yaratılıyor inşallah. Üstün bir akıl tarafından.
İnşallah. Bitti mi hocam?
Evet.
İkiye bir geçelim. Şimdi evrim, Darwin ister, bundan 150 yıl önce canlıların içine bakmadan, dıştan bakarak bu teoriyi ortaya attılar ve savundular. İçini bilmiyorlardı çünkü, zaten göremiyorlardı da. İçini bilmeden, bakmadan, araştırmadan, sırf dıştan bakarak bir şey attılar ortaya. Bu da 150 yıl ömrü olan bir şeymiş. Orada şu an ölmek üzere olduğunu anlıyoruz. Sonra bu artık yüzyıla, bu günümüze doğru yaklaştığımızda bilim çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ayrı zamanın, Allah'ın yarattığı bir mucize olarak. Ve bilimin küçük şeyleri artık daha görünür hale getirmesiyle, bilimin buna vesile olmasıyla bir baktık canlıların içine biz girdik. Canlıların içerisinde, hücrenin içerisine girdik. Hücrenin içerisinde DNA'ya girdik. DNA'nın içerisinde moleküllere kadar insanoğlu artık görebiliyor, ulaşabiliyor. Şimdi bu geldiğimiz 2011'in, değil mi, 29 Kasım'ındayız inşallah. 25 Kasım tarihinde Science dergisinde bir toplantının haberi veriliyor. Aynen toplantının konusunda geçen başlıklar. Bizim Allah'ın izniyle, hocamızın vesilesiyle inşallah bu programlarda anlatıp hep üzerinde durduğumuz ana başlıklar var ya, hep onun üzerine. Bakın şimdi ekrana yansıtıyorum. Burada Amerikan Society of Cell Biology, yani hücre biyolojisi topluluğu Amerika'da. Önümüzdeki hafta bunların büyük bir toplantısı olacak. Ana başlıklar çok ilgi çekici. Ana başlıklardan şimdi birkaç tane söylemek istiyorum. Hücrenin zarındaki akıl çok merak edilen bir konu. O yüzden hücre zarının modeli nasıl diye büyük bir tartışma konusu ortaya koyuyorlar. Yani dünyada uluslararası bir platform oluşturuluyor hücre biyolojisiyle alakalı. Ve gelen bütün bilim adamlarının gelmeden önce konuşacağımız konu bakın bunlar. Bunlarla ilgili araştırma yapacağız dedikleri yer. Yani materyalist açıdan tıkandıkları yer veya bilimin gelip artık maddenin tükendiği yerde diyebiliriz. Bu başlıklar. Ve bizim bunu anlattığımız konular zaten bunlar. Mesela hücrenin zarındaki özellikle hangi maddenin kendi işine yarıyorsa onu alması ve hangi maddenin işine yaramıyorsa onu almaması, birçok reaksiyonun olması orada pek anlaşılamayan, oradaki şuurun kime ait olduğu bilinmediği için konulardan bir tanesi o, hücre zarı ile ilgili. Diğer bir konu, hücrenin kendi boyutunu bildiğine dair birkaç tane veri bulunmuş. Yani kendisinin ne olduğunu tanıma yönünde. Ben sinir hücresi miyim? Midedeki bir aside karşı mukoza salgılayan bir hücre miyim? Veya akciğerde yağ depolayan, değil mi, oradaki kimyasal işlemleri yapan bir hücre miyim? Bunun ışığı bulunmuş. Bir konu başlığı da bu. Bakın bu da bilinçle alakalı. Biri hücrenin zarının hangi maddeyi tanımasıyla alakalı. İkincisi hücrenin kendisini tanımasıyla alakalı. Dünya bunu konuşuyor bak. Science'da yayınlanmış bir makale. Ve dünya cümlünde Amerika'da bir toplantı olacak önümüzdeki hafta. Onun haberi. Bizim konuştuğumuz konular inşallah. İnşallah. Hücrenin içerisinde sentezlenen proteinler nasıl olur da doğru yere iletilir? Ve bu o kadar önemli bir konu ki bunu diyorlar kim bulursa Nobel ödülü hazır diyorlar. Nobel zaten bununla ilgili hazır bekliyor. Kim bulursa vereceğiz diyorlar. Yani konunun ehemmiyetine binaen zaten sorunun kendisi Nobel ödülü almış. Buluş değil, sorunun kendisi Nobel ödülü almış. Cevabını bilen zaten hazır gelip ben alıp ödülümü almaya geldim diyecek. O kadar kompleks, o kadar detaylı, o kadar böyle ayrıntı bir konu. 21. yüzyılda 29 Kasım 2011'deyiz. Bilimin ulaştığı son merhalede sorulan sorular bunlar inşallah. Daha sonra hücrenin kendi içinde bir fedakarlığı söz konusu. Kendisi kendi içerisindeki milyarlarca elementi ve molekülü kullanıyor. Kullandıktan sonra bir kısmını da paketleyip hücre kendi dışına atıyor. Tekrar kullanılsın diye. Çünkü kendisi artık oradaki bazı ileri sürülen görüşler görevini tam yapamadığı kanaatine getiriyor. Veya orada işe tam performansı yapamadığını düşünüyor gibi artık çeşitli fikirler var. Sonuçta buna hücrenin kendisini yemesi diyorlar. Çünkü kendi kullanması gereken hayati bir molekülü kendi belki kullanamadığı için özellikle bir kılıfa sarıyor ve kendi dışından, zarından dışarı bırakıyor. Diğer hücreler bunu alıp kullansın diye. Bu tam bir fedakarlık örneği. Evrimin mantığıyla tam çelişen bir durum. Neden böyle bir şey yapsın? Kendi kendini, yani kendi esas ya evrimde. Hep bir bencillik var, bir ben var. Hep kendisi için yaşıyor. Hangi canlı birimi olursa olsun. Evrimin iddiası. Yanlış bir şey bu. Bir diyalektik mücadeleyle hep kendi varlığının korunması, kendi üremesi, kendi beslenmesi için çarpışan bir dünya tablosu çiziyor evrim. Bu başlık bunu da yıkıyor. Tamamen yani kendisi vazgeçiyor kendinden. Dışarıya diğer hücrelerin faydasına çok değerli kimyasalları hem de kullanılabilecek formda hazır olarak, böyle paketli olarak. Yani hediye paketi yaparsın arkadaşına verirsin ya. Nezaketen. Onun hoşuna gider. Onun gibi. Hani alıp böyle masaya atmak vardır. Bir de çok güzel paketleyip verirsin.
Akıl var yani.
Akıl bir de nezaket var. Yani bu artık bilimin ve evrimcilerin böyle beynine darma keşan edecek bir şey maşallah. Gibi konular. Yani bunlar ve, ve bir de son bir başlık şunu söyleyeyim. Şimdi hücrenin DNA'sı var. DNA nerede? Kromozomla katlanmış olarak bulunuyor. Şimdi bu da bir sorun teşkil ediyor. Bununla tam anlamı bilmemiş. Bilinememiş durumda şu anda. Yani kromozomların şekli, katlanmasındaki sanat, hücrenin içerisinde bulunma durumları, zira hücrenin içerisinde kromozomlar hücre bölünmesi esnasında ancak görüntülenebiliyorlar. Onun dışında bulunma pozisyonları nasıl katlı halde duruyorlar, tam olarak ne şekilde duruyorlar ve bunun protein sentezini artı ve eksileri. Bu da bir araştırma konusu. İşte bunlar hep Allah'ın ilhamını bize gösteren, Allah'ın tecellisini bize gösteren. Ya molekülde akıl olmaz. Beyinde mesela şuur olmaz. Beyindeki her bölge birbirinin aynısı diyor.
Evet. Hocam.
Hepsi çünkü aynı moleküllerden yapılmış. Lan molekülün içerisinden elektrik, mesela elektrostatik bir elektron alışverişi oluyor. O elektron alışverişi iletile beynin bir merkezine toplanıyor. Aa gördüm diyoruz. Ya molekülden sen gelen bir titreşim elektrostatik kuvvete sen nasıl bir yani mesela bir insan görüntüsü biçersin? Veya aynı elektrostatik kuvvetlerin oluşturmuş olduğu bu elektrik yumağına sen nasıl bir ses dersin? Konuşuyorum mesela şu an. Sesi duyuluyor mesela. Ben kendim de duyuyorum kendi sesimi. Buna nasıl ses dersin? Bu apaçık ki Allah'ın yoktan yaratması. Sadece sebep kılıyor bu detaylı sistemleri. Ama bunun mantığı, bunun aklı, buradaki esas kaynak, esas varlık Allah. Amerikan hücre biyolojisi topluluğunda aradığı sorunun cevabı bu. Allah'ın varlığı. İnşallah. Oraya kadar yani o madde orada tükeniyor çünkü. Yani maddeyi de zaten Allah görüntü olarak bize yaratıyor. Çünkü orası burası yani bu sorular tükenli yer. Maddenin. Onun için ilerleyemiyor. Bak bütün dünya yıllarca araştırıyor. 30 kişi diyor 50 yıl araştırdık. Elektron mikroskopları çektik. Atomu çarpıştırdık. Her türlü inceleme yaptık. Burası yolun sonu diyor. Burada yani yolun sonu dedi mi şu inşallah teknolojik olarak çok daha detaylı inşallah gelişmeler de olacak önümüzdeki yıllarda. Mehdiyet'in inşallah zamanında, Mehdiyet'in vesilesiyle. Ama şu anda şu cevabı vermesi gerekiyor insanların. Evet, bizi Allah yarattı. Her şeyin tek kaynağı, sonsuz varlık Allah. Bunu inşallah insanların bulup ikrar etmesi lazım. Bütün bu gelişmeler de onu gösteriyor. Onun müjdecisi inşallah.
İnşallah. Biraz önce beyni bilgisayarla kıyasladık. Tabii kıyaslanan bir sistem de internet. İnternet ağı. Çünkü internet ağı yapı olarak beyne çok benziyor işlevselliği. Bakın bu görüntü 2004 yılında alınmış Tayland'ın Tayland'daki internet kullanıcıların birbiriyle haberleşmek için kullandıkları ağ. Çok karmaşık gözüküyor. Tabii dünyadaki internet ağı bundan çok daha karmaşık. Bu sadece Tayland'a ait bir internet ağı. Bakın bununla ilgili de bir bilim adamının yine sözü var. John Horgan, internet gibi bir sistem bile beyinle karşılaştırıldığında kıyas edilmeyecek derecede önemsiz ve cüzidir diyor. Bakın tüm internet sisteminden bahsediyoruz değil mi? Kaç yıldır çalışmalar yapılıyor. Mesela internet hattı yerleştirme göre kolay bir iş değil ki. Kilometrelerce ağ yerleştiriyorlar.
Ve bu bazen çöküyor.
Bazen değil sık sık çöküyor.
Sık sık çöküyor. Bir kopukluk oluyor ama beynimizde evet. Böyle bir kopukluk, bir çöküş yok. Bütün bilgiler fazlasıyla var. Mesela bu internet ağında belli bir kısım kadar algılayabiliyor sonuçta.
Evet.
Mesela az önce bilgisayar dedim. Bunun bir yani kendine göre bir kapasitesi var. Bunun üstüne istesen de çıkartamıyorsun. Evet. Ek şeyler de taksan bir yere kadar gelebiliyor. Evet. Ama beyinde kesinlikle bu böyle değil. Bilgi aldıkça çoğalıyor, aldıkça çoğalıyor. Yani sonu yok
insan
için bilginin. Ve her gün öğrenebiliyorsun, her gün ek bir şey ekleyebiliyorsun inşallah.
Diğerlerinde mesela inşallah. İnternette karışıklık oluyor. Herkes yaşıyordur. İnternete basıyorsun mesela işte ağ ulaşılamadı.
Yavaş
işte sayfaya bağlanılamadı. Sorun oluştu, hata oluştu. Ama beynimizde böyle bir hata oluşmuyor. Bir kere mesela bir insan suya uzanmaya bile, içmek için uzanmaya uzandığında bile hani hata oluşsa içemezdik biz o sırada. Ya da yürümek ya da konuşmak için. Hiçbir insan konuşurken birden aniden tıkanmıyor mesela normal zamanda. Hani arada kopukluk olmuş olsa öyle şeyler olması lazım. Dışarıda baktığımız zaman aniden insanların durması lazım. Çünkü nasıl internette kopukluk oluyor, birkaç saniye bağlanamıyorsun, bir daha tekrarlıyorsun, bir daha başlıyorsun. Beyinde bu böyle olmuyor. Mükemmel sistemde kusursuzca devam ediyor. Yani resmen bir akışkan şekilde bir gidiş var ve hiç durmadan gidiyor yani bu. Evet. Durduğu anda bitiyor çünkü yani duraksama olur. İnternet gibi tamam bir daha baştan başla gibi olmuyor. Çünkü o durduğu anda birçok hücre ölüyor değil mi hocam? Yani beynin o şekilde durduğu anda birçok hücre ölmüş oluyor.
Bu mesela şimdi konuşmadan bahsettin de hakikaten herkes şunu düşünsün. Konuşurken cümle kurup konuşmaya çalışalım. Cümle kurup konuşamayız. Ama kelimeler insanın ağzından dökülüyor.
Evet.
Değil mi? Hiç düşünmüyoruz biz. Yani mesela desek gibi konuşan herhangi birine gramer kurallarını biliyor musun diye bilmez yani neyin hangi kelimenin o mesela gramer o hani ortaokullarda işte öğretilen edat zarf değil. Çok karmaşık bir gramerle konuşuyoruz biz. Yani kelimeyle bunu dünyanın en ünlü lingüistik yani dil bilim uzmanları çözemiyor. Yani böyle bu kadar karmaşık bir gramer. Neden? Bakın bir örnek verelim. Bu böyle onun kitaplarında verilen bir örnek. Diyorlar ki 20 kelimenin alternatif kombinasyon sayısı 100 kentrilyon. Acayip bir sayı yani böyle. Katrilyondan da büyük kentrilyon diye acayip bir sayı çıkıyor. 20 kelimenin. Ama bunların bir tanesinde anlamlı oluyor. Ve bizim ağzımızdan hep anlamlı olarak dökülüyor. Mesela ben National Geographic o kanallardan bir tanesini görmüştüm. Bir tane psikolog çıkarmışlar. Materyalist Darwinist bir hanım. Konuşuyor diyor ki ya diyor ben şimdi konuşuyorum ama diyor benim kelimeler ağzımdan dökülüyor diyor. Benim kontrolüm yok bunda diyor. Ya herkes düşünsün hakikaten. Cümle kurup konuşamayız. Kelimeler dökülür ağzından insanın. Yani aslında Allah gösteriyor. Çünkü Allah Kur'an'da bildiriyor bize. Her şeye nutku verip konuşturan Allah diyor inşallah. Allah konuşturur. Şimdi bakın bunun deneylerini yapıyorlar. Hakikaten insan kendi yaptığı bir şeyin kontrolüne sahip mi diye, değil mi? Karar verip o sen mi yapıyorsun, nasıl oluyor diye bunu deney olarak yapıyorlar. Bakın deneyde nasıl sonuçlar çıkıyor. Daha önce de göstermiştik ama tekrar gösterelim. Çok önemli çünkü bunlar.
We all have this.
Şimdi bakın bir deney yapılıyor. Hepimizde hür iradeye sahip olduğumuza dair çok güçlü bir inanç vardır.
Strong belief that we have conscious free will.
Yani biz karar verip bir şeyi biz yapıyoruz anlamında. Ve bu inanç bizim birey olduğumuz fikrinin merkezini oluşturuyor. Bunu nerede yapıyorlar? University College London, yani dünyaca ünlü bir üniversitedeki bilim araştırma grubu, tanınmış bir grup.
we can want to do something.
Bu inanca göre bir şey yapmak isteriz. Bir şey yapmak konusunda niyetleniriz. Ve sonra da bunu yapabiliriz. Yani niyetlerimizle hareketlerimizi yönlendiririz. Kararı biz veririz. Öyle düşünüyoruz değil mi? Ben bir şey yapmak istiyorum. Elimi kaldırmak istiyorum. Elim kalkıyor ondan sonra. Bakalım böyle mi? Benjamin Libet diye birisi var. California Üniversitesi San Francisco'dan Amerika'da. Yaptığı çalışmalar var. Çok ünlü. Türk medyasında, dünya medyasında hep konu olmuştu. Onun çalışmalarından bahsediyor. Benjamin Libet'in. Çok ilginç sonuçlar çıkmıştı. 70'li yıllarda yapılıyor bu deneyler. Patrick Haggard'ın ekibi bilinçli bir karar aşamasında benim beynimde oluşan aktiviteyi ölçecek diyor denek. Elektrik sinyallerini ölçüyorlar beyinde. Bu ölçümü beynime bağlı bu elektrotlar ile yapacaklar. Elektrotları bağlıyorlar. Evet Susan, tüm bağlantılar tamam diyor. Deneyimize hazır durumdasın. Beyninin sol ve sağ motor kortekslerini yani hareketi kontrol eden bölgelerini ve orta bölgedeki aktiviteyi kayıt edeceğiz diyor. Elektrik sinyallerinin oluşumunu. Senden ekranın ortasında dönen saat göstergesini izlemeni istiyorum. Bakın çok hassas bir saat düzeneği var burada. Son derece hassas. Şimdi bir karar veriyor. Karar verme anında kendisi tespit edecek. Ve niyetlendiğin ve istediğin herhangi bir anda bu tuşa veya şu diğer tuşa basmanı istiyorum. Yani ya sağdaki tuşa basacak ya soldaki tuşa kendi karar verecek. Hangisine basacağını. İsterse sola basar, isterse sağa basar. Karar verme anında o saatten tespit edecek. Ne zaman karar verdiğini bildiği için kendisi. Yani dürtü geldiğinde mi? Evet dürtü geldiğinde diyor. Ve sonra bilgisayar sana ilk düğmeye basma isteğinin geldiği anda saat göstergesinin hangi noktada olduğunu girmeni isteyecek. Bakıyor saati ne zaman karar verdiyse onu tespit ediyor. Onu bilgisayara giriyor. Ve bu deney başlıyor. Şimdi bakın nasıl bir sonuç çıkacak. Bir espri yapıyor. Ve başladı deney. Saati izleyerek düğmeye basma kararının geldiği anı kaydediyorum diyor. Ne zaman? Kendi karar veriyor. Tamamen özgürce. Kafamdaki elektrotlar verdiğim kararı yönlendiren beyin aktivitesini ölçüyor. Oradan da beyin aktivitesi ölçülüyor. Beyin ne zaman harekete geçiyor ona bakıyorlar. Yani karar verme anınla bağlantısını beyindeki harekete geçmenin zaman olarak.
Düğmeye bastığı anda beyindeki reaksiyonun arasındaki farkı ölçüyor.
Evet. Ben bu işlemi defalarca yaptıkça çok açık bir düzen ortaya çıkıyor. Ve bu yıllardır tekrarlanıyor. Değişik gruplar tarafından hep aynı sonuç ortaya çıkıyor. Ölçüyorlar elektrik dalgalarını. Kendi karar veriyor. İstediği tuşa basıyor. Ne zaman karar verdiğini tespit ediyor bu hassas saat düzeneğinde. Ve sonuçlara bakınca ilk olarak Libet'in ulaştığı temel bulguların aynısını görüyoruz. Yani kim yapsa deneyi aynı sonuç çıkıyor. Bu ok, bakın, harekete geçme niyetinin oluştuğu ortalama zamanı gösteriyor. Bakın harekete geçme niyeti, yani karar verme, bakın şu çizgi, karar verme anı. Bir bakıyorsunuz, beyinde harekete geçilmiş çoktan. Bakın harekete geçiliyor, elektrik sinyali oluşuyor. Karar verme aşaması en son aşamada geliyor. Yani normalde nasıl olması gerekirdi? Bu çizginin en başta olması gerekirdi değil mi? Daha sıfır anında. Önce karar verip sonra hareket olması gerekir. Hayır. Mesela sağ tuşa basma bölgesi. Değil mi? Özgürce karar veriyor. Sağ tuşa basacak. Sağ tuşa basma beyin bölgesinde çoktan harekete geçirilmiş oluyor. Denek de diyor ki ben burada karar verdim diyor. Çoktan harekete geçirilmiş. Karar sonra geliyor. Bakın ve burada gördüğümüz gibi beyindeki motor bölgeler bu karara öncülük eden hazırlık aşamasına hareketin gerçekte oluştuğu andan 2000 milisaniye önce başlıyor. 2 saniye önce. 2 saniye önce beyinde harekete geçilmiş Karar 2 saniye sonra geliyor elektrik dalgalarını ölçerek. Bu çok net. Yani önce harekete geçilmiş beyinde, karar sonra. Şimdi bu bize neyi gösterir? O deneyin özgür iradesini mi gösterir? Allah'ın o kararı verdiğini mi gösterir? Allah'ın kararı verdiğini. Şimdi bunu daha hassas deneylerle yaptılar. Bunu özel MR aletleri kullandılar. O elektrik dalgaları ölçmekten daha hassas. Anında görüyorlar. Yani hangi beyinde bölgesinde harekete geçirmişse anında gösteriyor. Bu da Berlin'de çok ünlü bir grup tarafından yapıldı. Bakın onun o grubu gösteriyor. Yani kim tekrarlasa bu deneyi aynı sonuç ortaya çıkıyor. Ama bu daha üstün bir teknolojiyle yaptılar bunu. Diyor ki bu hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir. Yani istediğim tabağı ben seçerim. Ama bilimin diyor hür irade konusunda bir sorunu var. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Şimdi burada da aynı şekilde bir deney yapacaklar. Bir hareket yapılması istenecek. Saatte belirleyecek o hareketi karar verme zamanını. Ve beyinde ne zaman harekete geçilmiş onun ölçümünü yapıyorlar. Ve diyor ki araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Ben mi veriyorum bu kararları, benim şuurum mu yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olamadığım şuursuz gri madde mi? Deney çok basit. Bakın rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım. Elinde iki tane düğme vermişler burada. Ya buna basacak ya buna basacak. Kendisi karar veriyor. İster sağa basar, ister sola basar. İsterse kararını değiştirir son anda. Nasıl isterse. Tarayıcı sistem beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek. Bakın bir özel bir MR cihazına sokuyorlar burada. Fonksiyonel MR yapıyorlar. Beynin hangi bölgesine harekete geçilmiş anında söylüyor. Demin elektrik dalgalarını ölçüyorlardı. O daha ilkel bir yöntem. Çünkü orada bir gecikme oluyor ölçüm olana kadar. Burada anında görüyorlar beynin hangisi nereye ne zaman harekete geçti. Beynin hangi bölgesi. Ve deney başlıyor. Bakın çıkan sonuç siz karar vermeden bu sefer daha hassas yöntem kullanıldığı için 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Yani alette bakıyorlar. Sağ mesela eli kontrol eden beyin bölgesi harekete geçmiş. Sol taraftır o. Çaprazdır beyinde bağlantılar. Adam gidiyor sağ tarafa basıyor. Sağ düğmeye basıyor. O bakanlar da deneyi yapanlar da söylüyorlar. Ya bu adam diyorlar şimdi sağ düğmeye basacak diyorlar. 6 saniye önce. Hakikaten gidiyor şeye basıyor. Sağ düğmeye basıyor. Çünkü 6 saniye önce beynin harekete geçilmiş. Karar sonradan geliyor. Çok net değil mi deneyin maşallah. Sonuçları maşallah. Maşallah. Şimdi bakın bir tane daha çok ilginç bir deney daha var. O da şöyle. Bu sefer deneklerin önüne bakın burada önüne resim koyuyorlar. Yani böyle duygusal bir reaksiyon uyandıran resimler. Mesela çok güzel bir manzara resmi koyuyor. Veya başka bir şey böyle hani onu yani belki de tiksindirecek gibi bir resim koyuyor. Böyle ilgisini çekmeyecek, hoşuna gitmeyecek. Ve arada da boş ekran veriyorlar. Ama bunu deney yapanlar kendileri karar veriyor. Sadece deney yapanlar biliyor bunu. Denek bilmiyor yani. Bazen bilgisayar ekranı boş oluyor. Bazen çok güzel bir manzara resmi oluyor mesela. Onun deneyini yapıyorlar. Ve elektrik akımını ölçüyorlar. Vücudunda. Bakın bilgisayar ekranında oturuyor diyor. Bunlar çok ünlü uluslararası bilim adamları. Ve duygusal reaksiyon uyandıran resimler gösteriyorlar bilgisayarda. Ve deride elektrik akımını ölçüyorlar. Bu çünkü duygusal bir şey olduğu zaman elektrik akımında artma meydana geliyor doğal olarak. Boş ekran olduğu zaman da bir şey olmuyor, bir reaksiyon olmuyor. Ve bunun resimlerin zamanını deneyi yapanlar tayin ediyor. Denek bilmiyor hangi resim gösterilecek. Belki boş ekran gelecek, belki hoşuna gidecek bir resim gelecek orada. Bakın diyor ki, yarım saniye önce, resim göstermeden yarım saniye önce hangi resme gelecekse onun reaksiyonu oluşuyor. Mesela hoşuna gidecek bir şey gelecek, orada bir güzel bir elektrik akımı oluşuyor böyle. Yarım saniye önce, resim gösterilmeden önce. Veya mesela Boş ekran gelecek. Yarım saniye önce hiçbir reaksiyon olmuyor. O boş ekran geliyor böyle. Oradan anlıyorlar. Yani yarım saniye önce bilindiğini. Nasıl oluyor bu? Deneyi yaptırtan Allah inşallah. Bakın Allah Kur'an'da bize bildiriyor. Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnşallah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani bütün her şeyi Allah yaratıyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Yani Allah atma fiilini yaratıyor, diliyor Allah, yaratıyor. Ondan sonra insan atıyor, kararı kendinin verdiğini zannediyor. Aslında Allah diliyor, dileyen Allah. Ama o kadar üstün bir sanatla yaratıyor ki insan da o kararı kendi hür iradesiyle verdiğini zannediyor. İşte bu kader. Allah bizim tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde her şeyi yaratıp bitirmiş. Yani biz diyor hocamız, bakın bu çok önemli, maddenin gerçeğini anlatırken hep şu ifadeyi kullanır. Mercimek kadar bir yerinde diyor beynin, anlaşılması için bu ifadeyi kullanıyor. Orada biz dışarıdaki bir, dışarısı olmayan bir dünyanın elektrik sinyallerinin yorumunu izliyoruz orada. Ama kulağı olmadan duyan, gözü olmadan gören bir varlık var. Ruh olarak bildiriliyor Kur'an'da bu. Fakat ilginç olan nokta şu, hocamız bu mercimek benzetmesini yapıyordu hep. Bakın bu çok önemli. Hocamız benzetmeyi yaptıktan sonra, yıllarca bu benzetmeyi kullandıktan sonra bir hadis gördük, bulduk hakikaten. İmam Cafer-i Sadık'ın naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz şöyle ifade ediyor. Ebu Abdullah İmam Cafer-i Sadık dedi ki, ey Hişam kaç duyun var? Dedi ki 5 duyum var. Buyurdu ki bunlardan hangisi daha küçüktür? Dedi ki görme duyusu. Buyurdu ki peki görme duyusunun çapı ne kadardır? Buyurdu ki ey Hişam ön tarafına üst tarafına bak ve bana ne gördüğünü bana anlat. Dedi ki göğü, yeri, evler, saraylar, yani bütün görüntüyü anlatıyor böyle. Sonsuz uzay da var. Saraylar, kara parçaları, dağlar ve nehirler görüyorum. Senin gördüğün, dedi ki senin gördüğün bunca varlıkları bir mercimeğim. Bak ifadeye dikkat edin. Peygamberimiz de aynı ifadeyi kullanıyor. Mercimek kadar bir yerinde diyor kafanın. Bir mercimeğin veya ondan daha küçük bir şeyin içine girdirmeye güç yetiren Allah, dünyayı küçültmeden ve yumurtayı da büyütmeden bütün bir dünyayı yumurtanın içine sokabilir. Hişam derhal imama sarıldı, ellerini, başını ve ayaklarını öpmeye başladı ve şöyle dedi, bu kadarı bana yeter ey Resulullah'ın oğlu. Peygamberimiz de hocamızın kullandığı bu benzetmeyi kullanmış ve biliyor yani o görüntünün nasıl oluştuğunu, mercimek kadar bir yerde oluştuğunu biliyor, o benzetmeyi yapıyor. İmam Rabbani'de bir ifadesi var, maddenin gerçeğiyle ilgili. Bakın diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, bu fakire göre bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir. Yani dışarıda bu gördüğümüz her şey algı, hayal düzeyinde vardır diyor. Burada matlubun, isteklerin, maksudun, arzuların kokusunu bile duymuyorum. Dünya ahiretin tarlasıdır ve tohum ekecek zamandır. Matlubu yani istekleri burada aramak boşuna uğraşmaktır, dünyada aramak diyor. Geçmez yahut başka şeyleri matlup istek sanarak insan rüya ile hayal ile oyalanıp kalır. Nitekim birçok kimse bu hale düşmüştür. İşte bu yani çok önemli bir gerçeği, dünyanın sırrı inşallah. Allah mesela bu deneyde de oluşan sonuçlar çok ilginç hakikaten. Yani böyle kararları kimin verdiğini, aslında kimin aldığını gösteriyor. Ama o deneyi yaptırtan da Allah. O deney sahibine onu gözlettiren de Allah inşallah. Her şeyi Allah bir kader üzere yaratıp bitirmiştir inşallah.
İnşallah. İnşallah. İman etmeyenler de dünya hayatında, değil mi, bu dünyanın metaına aldanıp kanıyorlar ve ahiretten vazgeçiyorlar.
Evet.
Bunun karşılığında. Bakın Allah Nur suresinin 39. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir buyuruyor.
Maşallah.
Allah başka bir ayette de şeytan Allah'a sığınıp onların malları ve çocukları seni imrendirmesin diye buyuruyor Allah. Onlar metalın, dünyanın metalına kanıyorlar çünkü iman etmeyenler. Hayatlarına baktığımızda değil mi? Allah'a ibadet etmiyorlar. Ve dünya hayatını allanmış olarak görüyoruz onları. Allah yolunda mücadele etmediklerini görüyoruz. Tebliğ yapmadıklarını görüyoruz. Zaten dini yaşamadıklarını görüyoruz. Bu da işte bu amelleri onların, değil mi, boş işlerle uğraşmaları, dünya metaliyle uğraşmaları da Allah seraba benzetiyor ayette. Yani bir şey olarak gözüküyor dünyadakiler için ama tabii müminler onun gerçeğini biliyorlar arka planını inşallah. Halbuki o sadece bir serap gibi. Ahirete intikal ettiğinde tüm insanlar inşallah onun da serap olduğunu onlar da anlıyorlar. Zaten pişman oluyorlar. Evet. O da ayette var yani. Geri dönsek de salih amellerde bulunanlardan olsak diyorlar. Nice kereler geri dönmeyi istiyorlar ahirette. İman etmeyenler. İnşallah. Evet hocam.
Ve bu hakikatleri evet. Allah müminlere gösteriyor inşallah. Çünkü Allah'ın ayetlerinden müminler öğüt alıp düşünüyor, akıl ediyor ve zikrediyor inşallah Allah'ı anlıyor. Ve Allah bütün Müslümanlara emrediyor. Bu hakikatleri öğrendikten sonra, tam böyle Müslüman olduktan sonra her Müslümanın üzerine düşen görev şu. Tek yani en önemli görevi şu. Dini tebliğ etmek. Bunu anlatmak yani. Öğrendiğin hakikatleri bilmeyenlere ulaştırmak. Allah ayrı zamanda bak birçok bilgi öğretiyor insanlara. Birçok bilgi gösteriyor. Yani bundan bir 2-3 asır önce mesela köyler vardı. Yerleşim yerlerin yolları yoktu. Elektrikleri, internetin iyisi yoktu. Telefon yoktu. Dolayısıyla birçok kişi birçok şeyden haberi olmayabiliyordu. Çünkü haber sistemi yok yani. Güvercinlerle haberleşildiği bir dönemler vardı. Değil mi? Bu tip yani mektup atıyorsun aylar sonra gidiyor. Sonra ona cevap geliyor aylar sonra. İnsan yani bir günde böyle sık sık haberleşebilecek kilometrelerce uzaklık olduğu zaman haberleşme imkanı olmuyordu. Ama Allah bu dünyada şu anki zamanda bu tip haberleşme, bir haberin yayılması, bir hakikatin herkese gösterilmesi, bir bilginin öğretilmesi anlamı da müthiş bir hız kat edildi. Allah teknolojiyi yarattı ve şimdi Müslümanların üzerine düşen görev. Geçmişteki ve bu zamanda yaşayan bütün Müslümanların üzerine düşen görevle aynı. Allah'ın varlığını, Allah'ın bir olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu inşallah anlatmak. Ve İttihat-ı İslam için şu dönemde ki her dönemde Müslüman İttihat-ı İslam ister. Onun gerekliliğini, onun farziyeti için mücadele etmek. Bu her dönem, her Müslümanın üzerine düşen net farz. En büyük farz bu. Allah insanları bunun üzerine dünyaya gönderiyor. Bunun üzerine imtihan ediyor. Mücadele edenler oluyor. Mücadele ederken, yani mücadele edecek bir ortam yaratıyor Allah. Allah için mücadele eden insanlar oluyor. Bunlar Müslüman ve mümin insanlar oluyor. Bir de onlarla karşısında olan kafir, münafık ve müşrikler oluyor. Onlar da müminlerle mücadele ediyor. Şeytanın tarafındaki insanlar oluyor. Allah bunun üzerine dünyayı yaratıyor işte. Hep iki kutup var. Bir Allah'ın taraftarları inşallah. Bir de onun karşısındakiler. Şeytanın taraftarları. Dünyanın kurulma amacı bu. Şimdi bu dönemde Allah çok değerli bilimler gösteriyor bize. Bunların hepsi inşallah Allah'ın varlığını atan çok büyük deliller. Yani bundan öncesinde bu kadar fazla değil mi söylenebilecek delil belki söylenemeyebiliyordu yani. Çünkü çok çeşitli, çok fazla. Her yönden bir beyine bakıyorsun, kaderin, iradenin durumuna bakıyorsun, maddenin gerçeğini görüyorsun. Biyolojik gerçekleri işte az önce anlattık. Yani türlü her yönden galaksileri biliyorsun, uzayları görüyorsun değil mi? Her türlü yapının detayını görüyorsun. Dünyanın kendi içindeki mesela katmanları görüyorsun, fosilleri görüyorsun. Çok çeşitli, çok detaylı bilgiler var. Maalesef. Müslümanın görevi bunları alıp yayacak, dağıtacak. Kendisinde tutmayacak, bilgiyi öğrenecek, araştıracak ve dağıtacak. Çünkü Allah bunu farz kılıyor değil mi? İnşallah.
Maşallah.
Mesela Allah ayette bildiriyor, Nisa suresi 95. ayette. Müminlerden, yani bir kişi mümin olduğu zaman inşallah dost doğru Allah'ın tebliği ulaştı ve o kabul ettiği zaman müminlerden özür olmaksızın yani bir sağlık bir problemi olabilir. Mesela ayağı olmayabilir veya fiziki bir kusuru olabilir. Yani o da onun imtihanıdır. Yapamaz yani istese de. Çünkü bedeninde bir kusur vardır veya başka bir şey vardır. Özür olmaksızın, müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir diye buyuruyor Allah inşallah. Nisa suresi 95. ayet. Enfal suresi 39. ayette ise fitne kalmayıncaya, fitne var kalmayıncaya kadar, dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar, dinin hepsi Allah'ın değil, yani herkes Allah'a teslim olmuş değil, İslamiyet her yere yayılmış değil, dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın, mücadele edin. Savaşın, cehd edin, cihat edin. Nasıl bu dönemde cehd? İlimle, fenle, kalemle yani. Kitapla, defterle inşallah. İnternette, bilgisayarla. Allah emrediyor Ali İmran suresi 104. ayette. Sizden hayra çağıran, iyiliği yani marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Allah hep iyiliği emreden, doğruyu söyleyen, yani Allah'ın varlığını anlatıp Kur'an ahlakını insanlara öğreten ve onu yaşamayı amaçlayan bir topluluğun bulunması gerektiğini söylüyor Allah. İnşallah. Hatta böyle yapmazsanız diyor diğer ayetlerde de sizi giderir diyor. Başka bir topluluk yerinize getirir diyor. Helak ediyor mesela kavimleri. Öyle olmadığı için inşallah. Çünkü dünyada bu farz. Allah bunu kılıyor inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Mesela başka ayette Allah içinizden cehdedenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Demek ki dünyada Allah hep sınayacak. Sınaması müminler için bir öğrenme, bir ders alma imkanı olmuş oluyor. Müminler bu imtihanda öğrenmiş oluyorlar doğruyu. Allah yani dünyada eğitmiş oluyor müminleri. Cennete layık birer birey olmuş oluyorlar inşallah. Erkek olsun kadın olsun öyle bir ayrım yok. Herkesin imtihanı var dünyada ve herkes imtihan oluyor inşallah. Nitekim Kur'an'da geçen diğer peygamber efendilerimizin dönemindeki olan hadiseler ve insanlık tarihini incelediğimizdeki kaynaklardan da diğer bunu destekleyen bilgiler hep bize tek bir şey gösteriyor. Allah imtihan üzerine dünyayı kılmış vaziyette. Bütün insanlık, yani insanlık ilk var olduğu andan bu zamana kadar hep aynı imtihanı yaşıyorlar evet. İnşallah. İsimler, mekanlar, aletler, eşyalar değişiyor. Ama hep aynı mantık üzerine, hep aynı düstur üzerine ilerliyor inşallah. Bu dönemde bu çarpışmanın en şiddetlisi oluyor. Çok büyük miktarda ve dünya çapında oluyor çünkü inşallah. Allah'ın bize sunmuş olduğu imkanlar da çok fazla. Ama inkarcılara sunmuş olduğu imkanlar da çok fazla inşallah. Ama müminler bu çağda galip gelecek ve Allah'ın dini bütün her yere yayılacak inşallah.
Geliş zamanı çok açık işaret ediliyor yani. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, peygamberimizin verdiği takvim, alametler, ya hepsiyle gerçekleşti. Çok büyük bir mucize olarak böyle. Değil mi? Peygamberimizin söylediği 7000 yılla ilgili hadisler, 8 tane hadis naklediliyor. İmam Suyuti büyük hadis alemidir. Herkesin sünni hadis alemidir. 8 tane hadiste söylüyor. İmam Hanbeli'den nakledilen hadis de var. 7000 yıl geçmiştir diyor peygamberimiz bu hadislerde. 7 tanesinde. Bir tanesinde de İmam Hanbeli mezhebinin kurucusu olan büyük İslam alimi İmam Hanbeli de 5600 yıl geçmiştir diye buyurduğunu söylüyor peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. 1400 yıl yani Hicri 1433'e girdik şimdi. Elhamdülillah Muharrem ayındayız. Yeni Hicri yıl başladı. 2012 geliyor inşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin hayatta olması ve faaliyette olması gerekiyor. Ama bunun çok sayıda delilini de bildirmiş Peygamber Efendimiz. Onları da söylüyor. Yani 150-200 tane alamet veriyor. Arda arda gerçekleşecek bunlar diyor. Mehdi'nin çıkış zamanı 1400'den itibaren. 1400 yılında Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanacak insanlar diyor inşallah. 1979'un 21 Kasım'ında başlıyor birinci gün. Ve şu alametler olacak diyor. Mesela geceyi aydınlatan büyük bir ateş, can ve mal kaybının olacağı, uyuyan uykusundan uyandıracak diyor. Oturanı ayağa kaldıracak, ayakta olanı oturtacak. İşte bu diyor Mehdi'nin geliş vaktidir diyor. Nereye? Medine diye bildirdiği Konstantiniye olarak söylüyor peygamberimiz. Medine'nin fethini altıncısı diyor. Altı şey olmadan kıyamet kopmaz diyor. Altıncısı nedir diye Medine'nin fethi diyor. Hangi Medine? Ya Resulallah diyorlar sahabe. Medine şehir anlamında Konstantiniye diyor. Hazreti Mehdi'nin geliş vakti olarak bildiriyor bir olay. Bu diyor geliş vaktidir diyor. Nereye geliş vakti demek ki? İstanbul'a geliş vakti. 15 Kasım 1979'da hakikaten Independent adlı dünyanın en büyük tankeri İstanbul'un önünde patladı. Tam peygamberimizin belirttiği gibi gece gündüz gibi aydınlandı. Uyuyanları herkes uykusundan uyandırdı. O dönem hayatta olanlar bilir. Ayakta olan oturacak derecede korkutucu bir can ve mal kaybına sebep olan bir patlama oldu. Bu geliş vaktidir diyor. Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geldiğini anlıyoruz o gün veya o günlerde. Ondan sonra bundan 5 gün sonra Hicri 1400 başlıyor. Bakın diyor ki peygamberimiz Kabe'de kan akıtılacak diyor. Bu da Mehdi'nin çıkacağı yıl olacak diyor. Hakikaten Mehdi'nin çıkacağı yıl olarak da 1400 işaret ediliyor ve 1400'ün birinci günü, bir Muharrem günü Kabe'ye kanlı baskı oluyor. Tarihinde ilk defa hacıların orada şehit edildiği özel bir kanlı baskın. Birinci gün gerçekleşiyor. Ve ondan sonra ard arda diyor. Nitekim onun hemen arkasından akabinde Afganistan'ın işgali gerçekleşiyor. İran-Irak savaşı çıkıyor. Mesela galibi olmayacak diyor. Hakikaten galibi yok savaşın. 7 yıl boyunca İran-Irak savaşıyor. Yer bildiriyor peygamberimiz. Farsi yönünden gelecek diyor mesela. İran yönünden gelecek olan. Iraklılarla nasıl bir savaş çıkacağını. Galibi olmayan savaş diyor. 7 yıl sürüyor bu savaş. Galibi olmuyor. Ve ondan sonra işte Azerbaycan'ın işgali var. Mesela Ramazan ayında ay ve güneş tutulacak diyor. 2 sene üst üste 15'er gün arayla. 80 ve 81'de oluyor. Hatta bir daha oluyor. Ay ve güneş tutulmaları. İkinci bir kez daha gerçekleşiyor. 2002 ve 2003 yılında. Yine Ramazan ayında yine 2 sene üst üste gerçekleşiyor. 150 alamet gerçekleşiyor. Mehdi hayatta o zaman. Zaten Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin mesela Bediüzzaman Said Nursi bakın diyor ki istikbali dünyeviyede. Yani dünyanın geleceğini, gelecek zamanından bahsediyor. Kendi zamanından değil. 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler. 1400 sene sonra ne zaman? Şimdi işte 1400'ler. 14. asrın başladığı itibariyle, 15. asrın başlangıcı olarak söylüyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra, kendi döneminden bir asır sonra gelecek olan zat. Mesela 2100 sene sonra diyor, bir asır sonra cemalini göreceksiniz diyor. 2010 yılını işaret ediyor. Cemalini göreceksiniz, bir kısım insanlar görecek değil mi? Herkes görecek anlamında söylüyor. Nasıl görüyor herkes? Bir insanı nasıl görür yüzünü? Televizyonlardan görür, internetten görür değil mi inşallah? O şekilde yayınla görür.
Girmediği yani. Hiçbir ev kalmayacak diyor inşallah. Evet. Onlar da işte neyin sayesinde? Şu anki mesela cep telefonlarında artık televizyon izleyebiliyorsun. Normal uydu kanalları var, televizyon kanalları var. Buralarda insanları görebiliyorsun. Çünkü bir insan tek başına ev ev dolaşamaz. Bu buradaki yani teknolojinin gelişmesi sayesinde insanların onu görüp ve Mehdi'ye en iyi Mehdi'nin anlatacağını da söylüyor inşallah Peygamber Efendimiz.
Evet zaten... Yani aksi olamaz ki. Yani Mehdi, peygamberimizin hadislerini kimse Mehdi'den daha iyi açıklayamaz ki. Peygamberimiz söylemese de öyle olurdu ki söylemiş Allah'ın vahyiyle inşallah. Çünkü Mehdi en ilim sahibi, en Allah'tan en çok korkan, değil mi? Hadislerde tarif edildi, çok üstün ahlaklı. Allah'tan gerges kuşunun titremesi gibi korkar diyor inşallah. Yani o kadar Allah korkusu olan ve çok ilimlerle donatılacağını bildiriyor peygamberimiz. Vahiyle, yoluyla, vehbi ilimlerle donatılacağını inşallah.
İnşallah.
Tabii ki o zaman Mehdi açıklayacaktır. Zaten başkası Mehdiyeti ve ayrı zamanı daha iyi açıklasa o Mehdi olur. Yani o zaman o kişi değildir. En iyi açıklayandır Mehdi ve mutlaka anlatır. Çünkü İttihad-ı İslam en büyük farz diyor Said Nursi Hazretleri. Hazreti Mehdi tabii ki Kur'an'a göre en Allah rızasına en uygun, en çoğuna göre hareket ettiğine göre İttihad-ı en çok isteyen, İttihad-ı İslam'ı en çok isteyen kişi olmaz mı? Tabii ki o olacaktır. Evet. Yani en çok isteyen kimse odur Mehdi. Ya da Mehdi en çok isteyendir yani her şekilde bakıldığında. Dolayısıyla tabii ki Mehdiyeti, İttihat-ı İslam'ı, İslam Birliği'nin olmasını, Müslümanların birleşmesini en çok Hazreti Mehdi ister ve en çok Hazreti Mehdi çabalar. Ve Allah rızasını en çoğuna göre hareket eder çünkü. Değil mi Hazreti Mehdi?
Mesela bidatleri ve Kur'an'daki hurafeleri kaldırıp gerçek Kur'an ahlakını insanlara yaşatacağını da söylüyor. İlk amacının Darwinizm ve evrimi çökertmek olduğunu... Evet, siyasete kesinlikle karışmayacağını, bekar olacağını, hiç evlenmeyeceğini ve çocuğun olmayacağını sadece Allah aşkıyla Türkistan Birliği'ne çabaladığını inşallah söyle.
Tabii yani hiç dediğim gibi hiç çocuğu olmayacaktır diyor. Hadiste peygamberimiz bildiriyor inşallah. Ve bu Allah rızası için mücadele ederken başına gelecekleri de söylüyor. Yani öyle Mehdi çok zorluklardan geçiyor. Yani peygamberimiz anlatırken hadiste hocamız açıklamıştı detaylı olarak. Peygamberimizin gözü doluyor. Ah diyor onu görebilseydim diyor. Elini de göğsüne tutarak inşallah peygamber efendimiz. Mesela gaybeti Hazreti Yusuf'a benzer hapse gireceğini anlıyoruz. Ellerinden ve ayağından zincirleneceğini anlıyoruz. Çeşitli iftiralar atılacağını medyada olsun, televizyonlardan olsun iftiralar atılacağını, tutuklanacağını, eline ve ayağına zincirleneceğini. Kelepçe demek ki kelepçe olacak. Ayağından da zincirlenecek. Mesela adetullah'a göre bütün peygamberlere deli deniyor.
Evet.
Hazreti Mehdi'ye de demek ki deli denecek. İnşallah.
Hazreti dinimizin, Musa'ya evet. Mesela büyücü diyorlardı o zaman Firavun. Büyücü, bu deli büyücü diye insanlara yayıp onun etrafındaki kişileri dağıtmaya çalışıyordu. Aynı şekilde Mehdi için de bu şekilde olacağını söylüyor.
Tabii yani Hazreti Mehdi çok zorluklarla çok ciddi bir mücadeleyle ama eze eze gidiyor. Yani dağa çıksa önüne ezip geçer diyor peygamberimiz. Yani mutlak galip yaratılmış Allah tarafından. Maşallah. Ama işte o geçtiği zorluklar ve çileler de bizim ona sevgimizi kat kat arttırıyor. Çok üstün ahlaklı bir insan. Hiçbir şekilde geri çekilmiyor. Yani durdurulamaz diyor Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Mehdi durdurulamaz diyor. Askeri mağlup edilemez diyor inşallah.
Maşallah.
O, bütün kapılar ona açılır diyor. Uçuşur diyor kapılar hatta maşallah. İnşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi, Allah galip geldiği için Hazreti Mehdi'sini evet. galip olarak yaratmıştır. Yani kaderde o şekildedir. Yani dönemin münafıkları da karşı çıkacaklar. Münafık yobazlar dinimizi mahvediyor diyecekler. İzale etmek isterler diyor. İmam Rabbani naklediyor inşallah. Muhyiddin Arabi de dedi inşallah. Dinimizi mahveder diyor. Tabii ki onların hurafelerini ortadan kaldırıyor. Yani dini aslına döndürüyor. Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi. Yani Kur'an'daki din Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. İnşallah Kur'an'ın yeterli olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla dinin Kur'an'a göre yaşanması lazım. Peygamberimiz döneminde olduğu gibi. Peygamberimizin sünnetiyle ve yorumlarıyla inşallah. Bu işte Hazreti Mehdi'nin hurafelerini ortadan kaldırması ona bir mücadele ediyorlar. Yani Hazreti Mehdi'ye karşı münafıklar. Cübbeli ve sarıklı diyor Peygamberimiz. Yani Müslüman görünümlü ama iman Kur'an'ı ezbere bilecekler ama boğazlarından aşağı geçmeyecek diyor. Yani kendileri yaşamıyor. Söylediklerini de yapmıyorlar zaten. Ve hurafe denizinin içinde boğulmuşlar. Zaten münafık yani. Dönemin bir 70 binlik bir sayı veriyor. 70 bin sarıklı ve cübbeli diyor Peygamberimiz. Deccal'in tarafına geçecekler. Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edecekler. Başlarında da bir tane Medineli, Medine'yi açıklıyor Peygamberimiz. İstanbul'da olan azılı bir münafık var. Yine böyle yobaz, münafık. Mehdi'ye karşı özellikle en azgın olarak o mücadele ediyor ve diğerleri de onun etrafında onu takip ediyorlar. Ama mağlup oluyorlar. Yani bu kader. Yani bunu kader. Kimse engelleyemez.
Galibane
yani.
Kılmış çünkü
kader. Tabii yani Allah Mehdi'yi yaratmış, bitirmiş. Hazreti İsa'yı göndermiş, bitirmiş. Onlar vefat etmişler. Biz ahiretteyiz aslında inşallah. Yani zamansızlık boyutunda. Sadece bizim bu bilgiler bize verilmediği için Allah tarafından henüz biz onu gelecek olarak algılıyoruz. Halbuki Allah katında zaman yok. Hepsi var ve bitmiş. Tamamı sonsuz hayatımız inşallah. Dolayısıyla Mehdi zaten gelmiş, İslam hakim olmuş. Yani biz onun nasıl olduğunu göreceğiz sadece. Şu an olmuş olarak Allah'ın levh-i mahfuzunda bu var yaşanmış olarak. Yani altın çağ yaşanmış olarak var. Hazreti İsa var inşallah. Ve Hazreti İsa da şu an dünyada. Yani alametlerden o da çok net olarak anlaşılıyor. Zaten faaliyetlerini çok net hissediyoruz. Hatta hocamız burada programdan selam göndermişti Hazreti İsa'ya. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Hazreti İsa faaliyette. Hazreti İsa diyor mesela bir hadiste bir sandıkta diyor. Sandık benzetmesi var. Şimdi onu da teknolojiye işaret ediyor. 1000 kitap bulur diyor mühürlü. Peygamberin mührü olan üzerinde. Bunlarla diyor tebliğ yapar diyor. Tebliğ yapacak diyor. Hazır. Yani Hazreti Mehdi'nin çalışmalarını hazır bir program olarak kullanıyor inşallah. Asıl görevi yapan Hazreti Mehdi, Darwinizm ve materyalizmi yıkan. Yani Hazreti İsa demişti hocamız, hazır bir ortama geliyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı gördüklerinde Müslüman oluyorlar inşallah. Tamam diyorlar ama Hazreti Mehdi'nin çalışmaları çok önemli. Hristiyanları ikna ediyor Hazreti Mehdi. Yani onları tek Allah'a inanmaya ikna ediyor. Ama Müslüman olmuyorlar neye kadar? Hazreti İsa'yı görünceye kadar. Hazreti İsa'yı gördük tanıdıklarında Müslüman oluyorlar. Ama Hazreti İsa demişti hocamız gizli yapıyor faaliyetlerini. Çünkü iddia büyük bir iddia olmuş oluyor. Yani iddia demeyeyim de Allah affetsin. Yani Hazreti İsa'yım diye ortaya çıktığında anında canına kastederler. Nitekim Amerika'da böyle bir olay olmuştu. David Koresh ve ekibini yaktılar. Yani normal FBI girip bir çiftlikte cayır cayır yaktılar adamları. Yani Hazreti İsa olduğunu belli bir döneme kadar yani İslam'ın hakimiyetine kadar belli edemez. Gizli yapıyor çalışmalarını. Onun da çalışmaları demişti hocamız hiç bilmediğimiz şekilde oluyor. Yani o çok seçkinlere devlet düzeyinde devlet başkanlarına, genelkurmay başkanlarına bir faaliyeti var. Üst düzey bir faaliyeti var. Ama gizli faaliyet. Ta ki Hazreti Mehdi ile birlikte namaz kılacaklar inşallah. Hazreti Mehdi ile namaza geçirecek. Yani dünyanın imamı oluyor. Dünyanın manevi lideri oluyor inşallah.
İnşallah.
O bir yandan Mehdi bir yandan inşallah dünyada değişiyor şu anda çok aleni bir şekilde. Darwinizm ve materyalizm tepe taklak gidiyor. Dünya basında hep haberler çıkıyor. Allah razı olsun hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak yerle bir etti Darwinizmi. İkide bir haber çıkıyor işte Harun Yahya sınıfları boşalttı diye Türk medyasında haber vardı. İngiliz medyasında haber oldu bu geniş çaplı. Evet. Boykot ediyorlarmış tıp fakültesi öğrencileri. Hocamızın resmi, Dawkins konuşmuş, Steve Jones konuşmuş. Ya diyor, Harun Yahya'nın kitaplarını okuyorlar diyor. Evrim olmadığına kanaatleri gelmiş. Derse bile girmiyorlar diyor. Evrim derslerine ne alaka diye maşallah. Böyle maşallah. Her gün bir zafer haberi geliyor. Binlerce haber yıkıldığına dair. Yani muazzam bir değişiklik var gören gözler için. Ekonomik kriz mesela, bu da iman hakikati. Yani hadislerde bildirilen bir gerçek. Ve bu ekonomik krizin yanında mesela Lulin kuyruklu yıldızı bildiriliyor. Ondan önceki kuraklık bildiriliyor. Bunların hepsi oluyor yani. Milimetrik olarak gerçekleşiyor zamanı geldiğinde inşallah.
İnşallah. Az önce hocam yanlış bir şey aksettirmedim. Yanlışlık yani. Allah affetsin inşallah. Kur'an'da o rafet değil de o anlamda söylemedim. Kur'an tamamen açık net şekildedir inşallah da. Bir kısım insanların hoca gibi yoba gözüküp insanları yanlış yöne yönetmelerinden bahsettim evet. İnşallah. Burada onu söylemek istedim.
Onların
i̇nşallah.
Yani kendilerine sanki Kur'an'da evet. varmış gibi koymuş gibi. Sanki Kur'an'da bir var oluyormuş oluyor. Gibi. Evet. Sanki Kur'an'da var oluyormuş gibi. Hurafe ve bidatlar insanların bizim aramızda hani hoca gibi olanların diyen kendilerini akseden yani bir kısım müşrik ve münafık karakterdeki kişilerin dini yanlış anlatmasından kaynaklı olan mesela düzeltmeleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam yapacak. Çünkü onlar hurafe ve bidatlarla dolduruyorlar. Kur'an ahlakını tam anlamıyla da yaşatmıyorlar insanlara. Bu yüzden de Kur'an'ın tam olarak anlatımını da Kur'an'ın gerçek haliyle Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi anlatımını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya şu andaki büyük kısmının oluşturmuş olduğu hurafe ve bidatlerin de ortadan kalkacağını ve herkesin de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanacağını söylüyor Peygamber Efendimiz inşallah.
İnşallah. Lülin kuyruklu da dedi doktor hocam. Ondan bahsedelim. Hadis-i şerifi aktaralım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar buyuruyor. Gerçekten de baktığımızda Lülin kuyruklu yıldızın fotoğraflarına iki boynuzu gibi değil mi? İki tarafında yani. Hem önünde iz var hem arkasında iz var. Ve eğimli bakın o izler dikkat ederseniz tam düz de değil açılı tam böyle boynuz gibi. Maşallah.
Normalde kuyruk bir tane olur. Arkadadır yani.
Evet.
Kuyruk başka olmaz. Önde başka kuyruklu olmaz. Kuyruklu yıldız. Hani kuyruklu yıldız tektir normalde. Tek bir tane kuyruğu olur. Bir de şöyle bir olay var. Mesela bu ne kadar zamanda bir geçtiği de tam şey yapılamıyor. Mesela çok önceden de geçmişti bir kere daha. Ama bunun önemli olan zamanının olması. İşte diyelim Hazreti Musa Aleyhisselam mesela giderken Nil Nehri'nin yarılması. Hani önceden de gelgit olaylarının olduğu bir olay ama o tam esnada olması zaten büyük, önemli bir olay. Yani olayların önceden oluyor olması değil, olayların tam zamanında olması ve peş peşe oluyor olması önemli. Anladım. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi. Yani 200 tane alametten bahsediyor. 200'ünün peş peşe ardı ardına gerçekleşmesi çok önemli. Bazı olaylar dünyada ilk kez olan olaylar. Kabe baskını hiç olmamış dünya tarihinde.
Evet.
Yok öyle bir olay. İlk kez oluyor. Bazı olaylar hani çok sık yaşanan olaylar. İşte depremler diyoruz mesela. Çok fazla deprem yaşanıyor dünya üstünde. Ama bu olayların arka arkaya geliyor olması Peygamber Efendimiz'in vurguladığı zaten o. 200 tane alametin tesbih tanesi gibi peş peşe geleceğini söylüyor. Yani birbirini izleyeceğinden bahsediyor. Onların gerçekleşiyor olması da bize bu zamanda olduğumuzu gösteriyor.
İnşallah. Bu alametlerden birisi de Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları gerçekleşmesi. Bakın hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Diğer bir hadis-i şerif, Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Yani biz bu hadis-i şeriflerden şunları anlıyoruz. Birincisi Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır. İkincisi bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. Üçüncüsü de bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır. Yani tekrar edeceği de anlaşılıyor. Bakın tam olarak 1981 yılında Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay ve 29. günde güneş tutulmaları oldu. Yine 1982 yılında yani tam bir yıl sonra Hicri 1402'de yine Ramazan ayı bakın çok maşallah tam hadis-i şerifte belirtildiği gibi yine Ramazan ayı 14. günü ay ve 28. günü de güneş tutulmaları gerçekleşti. ve diğer Hicri 1400 içinde gerçekleşen diğer tutulma tarihleri, başka tutulmalar da var. Ay tutulmaları 20 Kasım 2002'de yani Hicri 1423'te Ramazan'ın ortasında, 9 Kasım 2003'te Hicri 1424'te yine Ramazan'ın ortasında, güneş tutulmaları da yine gerçekleşti tekrar. 4 Aralık 2002'de Hicri 1423'te Ramazan'ın sonunda ve 23 Kasım 2003'te yani Hicri 1424'te Ramazan'ın sonunda, yine bakın ikisi de Ramazan'ın sonunda, iki ay tutulmaları da Ramazan'ın ortasında gerçekleşmiş oldu. Maşallah, dediğimiz gibi tesbih taneleri gibi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dün peş peşe bu alametlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve özel alametler, dediğimiz gibi tekrar olmayan alametler çoğu. Bazıları da tekrar eden alametler. Ama mesela ay ve güneş tutulmalarını gördüğümüzde tam Ramazan ayında oluyor mesela. Tam ortasında oluyor. Aynı tarihlerde oluyor. Maşallah bir yıl arayla oluyor. Hemen ertesi yıl tekrar oluyor.
Normalde güneş ay tutulması hani sürekli olan bir şey. Ama Ramazan ayında olması ve peş peşe olması, iki sene arka arkaya olması, Peygamber Efendimiz burada detay veriyor. Yani Peygamber Efendimiz diyebilirdi. İşte güney ay tutulmaları, güneş ay tutulması olduğu zaman diyebilirdi. Ama ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Çok fazla detay veriyor ki bize görüp anlayalım. Zamanın farkına varalım. Ona göre de çalışmalar yapılsın diye. Çünkü iki kere ay ve güneş tutulmasından bahsediyor. Ramazan ayında bahsediliyor. Sıra bahsediliyor. Peygamber Efendimiz çok net olarak, yani bugününü görmüş, Allah'ın ona gaybı bildirmesiyle yaşamış ve net bir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da görmüş şekilde anlatıyor. Çünkü Allah gaybı gösteriyor ve o şekilde de Peygamber Efendimiz 1400 sene önceden bugün de bizim yaşayacağımız olayları, hatta şu anda bizim daha yaşayacak olduğumuz olayları anlattığını görüyoruz. O da bize Allah'ın ona gaybı gösterdiğini ve bizlere de çok detaylı anlatarak o zamanın ve Mehdi Aleyhisselam'ın huzurunu gördüğümüz anda da ona tabi olalım diye çok detaylı olarak bildiriyor inşallah Peygamber Efendimiz. Bir başka alamet de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkması. Onu aktaralım isterseniz.
Evet.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar.
Peygamber Efendimiz'in sancağı, evet.
Maşallah. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, tabutu, sekineyi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerinin, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır.
Evet.
Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberlerin nişaneleriyle çıkacaktır. Salih bin Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan. O ise babalarından nakleder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle alamet işaret gelecektir diyor.
Evet, devam edelim.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaktır diyor Peygamber Efendimiz.
Maşallah.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicir yani hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Yani bazı Peygamber Efendimiz bazı saklı kalan, günümüze kadar da saklı olmuş olan bazı şeylerin de çıkacağından da bahsediyor. Belki hani madeni zenginlikler olsun, zaten dünyanın da zenginleşmesinden bahsediyor. Ve Peygamber Efendimiz'in emanetlerinden de çıkacağını bahsediyor Mehdi Aleyhisselam'ın.
Şimdi bu hadis Peygamber Efendimiz'in döneminden beri var. 1400 yıldır var. Şimdi 1400 yıldır hem hadis var ortada, mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkaracaktır diye söyleniyor. Hem de sancak var mesela. Ama hiçbir kimseye nasip olmuyor. Bu hayret yani. Yani açıp bakamıyor değil mi? Açığa çıkartamıyor. Bu nasip olmuyor kimseye. Bu da çok acayip bir konu. Hani bilinen bir şey. Öyle çok saklı gizli bir şey değil. Ama ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a nasip olacak.
Allah çünkü kaderle öyle kıldığı için hiçbir şekilde hani dışarıdan bir insanın kendi aklıyla müdahale etmesi zaten mümkün olan bir şey değil. İşte bu bir kısım insanlar nasıl engellemeye çalışıyorlar. Allah mesela Peygamber Efendimiz hadislerde bildiriyor. Böyle mücadeleleri olacağından bahsediyor 70 bin sarıklının. Böyle bir mücadele içinde olacağının zaten bir mücadele olması için de karşı tarafında aslında olması gerekiyor. Sonuçta evrim olmasa, Darwinizm olmasa ona karşı bir mücadele de olmayacaktı. O yüzden dolayı da Peygamber Efendimiz mesela bir mücadele de olacağından bahsediyor. Fakat bu mücadelenin sonunda kesin olarak galip olacağından da bahsediyor. Yani bu mücadelenin sonucunda galip olacağından da bahsediyor. Sonunun belli olduğundan da bahsediyor. Tıpkı bu hazinelerin de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın beklemesi gibi. Yani bunu önüne bile gitseniz hani sandıktan açmaya çalışsanız açamazsınız. Allah izin vermez. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyor. O zamanı bekliyor. Tıpkı peygamberler zamanında nasıl olduysa mesela İslam dininin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl orayı o zamanı beklendiyse, o zamanında çıktıysa tıpkı bunların da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da aynı şekilde zamanı geldiği zaman sadece onun yapabileceğinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın seçtiği kul olarak onu gösteriyor. Kutsal emanetlerle ilgili devam edelim isterseniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azama yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilmez. Yani o bayrak altında olan, yani buradan şu sonuç çıkıyor. Hiçbir şekilde mağlup olmaz diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tabi, yani bütün insanlar da Allah'ın dinine geçtiği zaman da bütün herkes ona tabi olduğu andan itibaren de hiçbir şekilde mağlup olmayacağını Peygamber Efendimiz hadisinde belirtiyor. Devam edelim diğer hadisle.
Ama orada bir özel bir işaret daha var. Hocamız açıklamıştı. Bir geri dönersek. Hazreti Mehdi'nin bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Yani burada özel bir duruma bir kitaba işaret var aslında. Kitaplara da böyle beyaz kitaplar biliyorsunuz beyaz sayfalardan oluşuyor değil mi? Sarı kullanılabiliyor. Bakın içinde çizgiler bulunur diyor. Kitabın içinde çizgiler olur. İşari olarak bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. O kitabın içinde Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altında hiçbir birliği mağlup edilemez. Onun kitapları, çalışmalarıyla da hiç mağlubiyet olmaz inşallah. Özel bir işaret var burada maşallah.
İnşallah evet.
Evet devam edelim. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail Aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İmam-ı Zaman yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eş değer olarak inananların kalplerinde de memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır demiş Peygamber Efendimiz. Bir başka hadislerden başlık olarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacaktır. Bununla ilgili hadisleri okuyorum. Cafer Sadık şöyle buyuruyor. Adeta kaimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onu insanlara okuyor demiş.
Demek ki Hazreti Peygamber'in mührünün kullanıldığı yazılar olacak. Bakın sözleşmesini cebinden çıkarıyor.
Altın mühürle diyor yani. Orada bir tarif yine bu hadiste de var. Altın mühürle diyor yani normal mühür demiyor. Değil mi? Altınla da işaret ediyor maşallah. Bunların hepsi bak Peygamber Efendimiz çok detaylı tarif ediyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o dönemde yapacağı icraatları, hadiseleri hem mücadele anlamında hem de ona sadece nasip olacak. Mesela kutsal emanetlerin çıkarılması, kendi sancağının sadece onun çıkarması ve birçok peygamberlerden kalan özel emanetlerin bulunması gibi konularında değil mi? Yine ona nasip olacağını söylüyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Çok muazzam maşallah. Yani araştıran inşallah samimi olup araştırma yapan inşallah bu dönemde bulur inşallah.
Zaten inşallah. Peygamber Efendimiz de ahir zaman peygamberi. Zaten ahir zamana girdiğimizi buradan da anlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz verdiği 1400 sene önce hadislerde bize bildirdiği olayların bu kadar çok zaten peş peşe geliyor olması ahir zamanda olduğumuzu da gösteriyor. Bir de zaten Allah'ın vaadi de var. Diyor ki ahir zamanda Müslümanlık yani Allah'ın dini bütün dünyaya yayılacağından bahsediyor.
O da artık daha dönem kalmadı zaten. Ahir zamandayız. Hani Peygamber Efendimiz'den sonra da ahir zaman dönemine geldik. Artık bir devamında gelecek bir zaman yok zaten. Öyle bir süreç yok. O da bu zamanda olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Olayların da peş peşe geliyor olması, kıyamet alametlerinin de peş peşe gerçekleşiyor olması da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini zaten bize gösteriyor, müjdeliyor. Bizlerin de bunları zaten görüp, hadisler çok açık net zaten gösteriyor. Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Bunlar mesela kutsal emanetler diyor. Bir başka hadiste Peygamber Efendimiz, az önce mesela Erdem Hocam söyledi, yaşanacak olaylardan bahsediyor. Bir başka mesela hadislerde Peygamber Efendimiz fiziksel özelliğinden bahsediyor. Bir başka hadiste yapacağı olaylardan, çalışmalardan, faaliyetlerden bahsediyor. Cemaatinin özelliklerinden bahsediyor. Nasıl bir ahlaka sahip olacağından bahsediyor. Ve bu şekilde birçok hadiste bunları bildiriyor Peygamber Efendimiz bizlere. O yüzden çok detaylı anlatılmış. Yani çok fazla evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili, Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili hem fiziksel hem de yapacaklarıyla ilgili çok fazla detay vermiş Peygamber Efendimiz ki biz görüp anlayalım, hüsnü zan edelim ve tabi olalım diye inşallah.
Kutsal emanetler konusu da hocam çok önemli. Onlarla ilgili hadis-i şerifleri okuduk. Onu daha önce Mübarek Şehir İstanbul programımızda da işlemiştik. O mekanlara gidip değil mi? O konulardan bahsetmiştik. Hadis-i şerifleri aktarmıştık. Maşallah çok mucizevi. Her Osmanlı padişahı çok ayrı bir ilgi göstermiş kutsal emanetlere. Özel olarak hepsi İstanbul'da toplanmış. Hepsi birçoğu Topkapı Sarayı'nda. Değil mi? Fatih'te mesela Hırka-i Şerif Camii var. Orada Peygamber Efendimiz'in Hırka-i Şerifi var. Sakalı Şerifi var. Maşallah özel olarak kutsal emanetlerin İstanbul'da toplandığını görüyoruz. Hepsi tüm padişahlar çok ayrı bir önem vermişler. Evet. Çok böyle titizlikle
korumuşlar
tek tek. Evet. Fethettikleri yerlerden onları getirtmişler buraya. Burada toplamışlar. Maşallah.
Ve böyle onların da mesela baktığımız zaman çalışmaları da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a öncü nitelikte. Çünkü
evet.
Fatih İstanbul'u fethedeceği zaman hocasına soruyor. Yani onun bütün bu bilgilerini, alim bilgilerini Akşemseddin hocasına soruyor. O da o zaman söylüyor. Hani diyor ki Fatih önce hocasına danışıyor. Yani ben İstanbul'u fethedeceğim ama Peygamberimiz hadislerde fethin Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağını söylüyor.
Evet.
Akşemseddin hoca da ona diyor ki hani senin yapacağın fethi ön hazırlık olacaktır. Zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı fethi fikri bir fethi olacaktır diyor.
Evet,
onu aynen. Bildiriyor ve bundan sonra Fatih İstanbul'u fethetmeye çıkıyor. Çünkü o da Kur'an hadislerinde, Kur'an'da ve Peygamberimizin hadislerinde hepsini zaten farkında ve onun çalışmalarını evet. Yapıyor. Bütün padişahların biz baktığımız zaman çalışmaların hep bu yönde olduklarını görüyoruz. İşte Peygamberimizin mesela bulunduğu yerleri, İşte hırkayı şeriflerinin bulunduğu yerleri ya da diğer emanetlerin bulundukları yerleri titizlikle temizlediklerini görüyoruz. İşte yılın bir dönemi mesela gül suyuyla temizletiyorlar komple her yeri. İşte ve belli sürelerde oralarda belli temizlikler, çalışmalar yapılıyor. Ve bir koruma söz konusu, bir korumada tutuyorlar orayı. Allah'ın tabi onları vesile etmesi sonucunda.
Evet.
Ya onların da hep zamanından beri, eski zamandan beri yani 1453 İstanbul'un fethinden bahsediyoruz. O tarihten beri bu zamana padişahların da Peygamberimizin sözü gibi bugünü bekledikleri ve bugün için öncülük yaptıklarını ve bugün için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz zaten. Sözlerinde evet. De zaten kendileri de aktarıyorlar.
Evet.
Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını söyleyen 10 kadar hadis var. Biz gördük hangi Medine ya Resulallah diye sorduklarını evet. Medine'nin fethi diyor. Peygamberimiz Konstantiniyye diyor. İkincisi kutsal emanetlerle birlikte çıkacağı bildiriliyor. Kutsal emanetler İstanbul'da olduğuna göre demek ki İstanbul'dan çıkıyor. Ayrıca mesela başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Mehdi Rum'dan, Türklerden. Çünkü eskiden Türkiye'ye diyarı Rum deniliyordu Peygamberimiz döneminde. Ayrılmayacaktır. Yani Türkiye'den İstanbul'dan ayrılmayacağını bildiriyor Mehdi'nin faaliyetleri dönemi içerisinde. Gerçi tabii Kudüs'e de gidişi var daha sonra Hazreti İsa ile birlikte Kudüs'te de bulunuyorlar ama o faaliyet döneminde hakimiyete kadar inşallah demek ki İstanbul'da
evet.
Türkiye'de faaliyet yapıyor inşallah. Medine'nin fetholacağını söylüyor. Hangi Medine diye sorduklarında da Peygamberimiz değil mi inşallah İstanbul diyor. Demek ki o zaman yani şu anda İstanbul'da faaliyet yapan Hazreti Mehdi 2010 yılında mesela Bediüzzaman'ın anlatımlarıyla 100 sene sonra cemalini göreceksiniz dedi. 2010 yılda insanların televizyonlardan izlediği, hala belki de izlemekte oldukları inşallah Hazreti Mehdi. Ki fiziksel özellikleri de tarif edilmiş, bütün detayları verilmiş. Peygamberimizin soyundan olduğunu bildiriyor Peygamberimiz. Seyit olacağını anlıyoruz. Çok az sayıda kardeşi vardır diyor. Bir kardeşi olduğunu anlıyoruz. Birdir yani, en az kardeş birdir. Mesela doğumunun gizli olacağını söylüyor. Demek ki evde doğacak, hastanede değil. Yine doğumunun büyük bir şehirde olacağını ama sonra İstanbul'a geleceğini anlıyoruz. Yani İstanbul'da değil doğumu, başka büyük bir şehirde ama İstanbul'a geliyor. Ne zaman geliyor? Independent gemisinin patladığı alamet, Peygamberimiz tarafından bildirilen. Bu alametin gerçekleştiği gün veya günlerde İstanbul'a geliyor inşallah. Faaliyetlerine başlıyor. Nasıl yapıyor faaliyetlerini? Said Nursi maddiyim ve tabiyim felsefesini diyor. Ortadan kaldıracak diyor. Tamamen susturacak diyor. Yani tamamen susturacak dünya çapında. En önemli vazifesinde bu olduğunu söylüyor inşallah Said Nursi Hazretleri. Ki Diyanet, saltanat aleminde de inşallah faaliyetleri olacak. Çünkü mesela geçmiş zamanda bir kısım Mehdiler gelmiş tabii. Mehdi hidayete önderlik eden İmam Rabbani gibi, işte Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi. Ama bunların bir kısmı Diyanet aleminde icat yapmışlar, faaliyet yapmışlar inşallah. Bir kısmı siyaset aleminde, değil mi? Böyle Abbasi hükümdarları var, halife olan inşallah. Osmanlı döneminde de siyaset aleminde faaliyet oluyor. Ama bu üç vazifeyi birden diyor yapacak olan sadece Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor. Ne zaman? 1400. Yani yaşadığımız bugünlerde inşallah. 40 yıl boyunca bir dönemden bahsediliyor. Hem hadislerde hem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 40 yıllık bir faaliyet dönemi. Yani darbinizmi, materyalizmi tamamen susturacağı, Türk İslam Birliği'nin kurulmasına vesile olacağı inşallah. O dönemde hızla yaklaşıyor. Çünkü 1400'den itibaren 32-33 yıl geçti. 40 yıla 7 yıl kaldı inşallah. Önümüzdeki 7 yıllık, 10 yıllık bir dönem içerisinde inşallah Türk İslam Birliği'nin kurulduğunu, İslam'ın hakimiyetini göreceğiz Allah'ın izniyle. Değil mi? Materyalizm ve darwinizm de yerli bir edildi ki nitekim tepe taklak gidiyor. Hocamız da Allah razı olsun. Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak özellikle oraya darwinizme ve materyalizme yöneldi ve söylüyor, anlatmıştı hocamız. Yani lisede veriyor bu kararı, verdim demişti hatta inşallah. Darwinizm ve materyalizm her şeyin kökeninde bu var. Dinsizliğin temeli. Çünkü başka ufak şeyler de var. Mesela satanizm, şunun bunun gibi böyle ama onlar küçük, önemsiz. Asıl etkili olan Darwinizm'de deccaliyetin sistemi. Geniş ve yaygın olarak dünyanın %99'unu etkisi altına almıştı. Zaten bütün diğer sapkın felsefeler de onun üzerinde şekilleniyor. Yani Darwinizm olduğunda bir adam Allah'a inkar ediyor. Haşa. Onu aklına soktunuz mu siz? Ki okullarda verilen bu eğitim işte ondan sonra tabii ki doğal olarak komünizme gidiyor, PKK'ya gidiyor. Ondan sonra faşizme de gider, satanist olur o adam. Ama önemli olan temeldeki bu Darwinizm'dir. Ve inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam deccaliyetin bu sistemini özellikle tam susturacak diyor. Ve en önemli vazifesi diyor Said Nursi Hazretleri. İnşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar akşam saat 8'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.